küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Bugün yine Can Acun'la birlikte son haftalardaki dış politika gelişmelerini değerlendireceğiz. Tabii ki çok hareketli bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Türk dış politikası açısından yeni bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Bu yeni dönemin şifrelerini konuşacağız bugün Can Acun'la birlikte. Can bize uzaktan bağlanacak. Neler var son dönemde peki? İlk önemli gelişme, hatırladığınız üzere daha öncesinde bu stüdyoda konuşmuştuk ve etraflıca tartışmıştık. NATO meselesi. Türkiye NATO'da hareketli bir iki gün geçirdi. Bu bağlamda İsveç'in üyeliğine yönelik Türkiye'nin tavrı son derece merak edilen bir konuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra İsveç'le yeni bir müzakere zemini oluşturdu. İsveç'in üyeliğine destek vereceğini açıkladı Türkiye. Ancak tabii ki bu İsveç'in henüz tam olarak üye olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü şu anda parlamentodan onaylanması gereken bir süreç var. Aynı zamanda Macaristan'da şu anda onay vermiş değil. O da parlamentoya götürecek ve bu anlamda parlamentoda da Macaristan nasıl bir tavır sergileyecek? Ancak Türkiye'nin olumlu kanaatlerinden sonra muhtemelen Macaristan'da da NATO'nun üyeliği noktasında bir destek olacağı açık, ama Türkiye İsveç'te neler olup bittiğini takip edecek yakından. Özellikle İsveç'in PKK ile ilgili tavrında bir değişiklik görmezse, o zaman İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Peki Türkiye neden önemliydi? Sadece İsveç'in üyeliği konusunda değil, aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önemli oyuncularından bir tanesi Türkiye. Hem bölgede olması, hem Rusya ile ilişkileri yoğun bir şekilde sürdürmesi ve Ukrayna ile de stratejik ilişkilerine devam etmesi Türkiye'nin NATO içerisindeki önemini giderek daha fazla arttırıyor. Bu arada önemli bir başka gelişme de Ukrayna üzerinde yaşandı. Biliyorsunuz 17 Temmuz'da Tahıl Koridoru Anlaşması, resmi adıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması süresi doldu ve yeniden uzatılması konusunda Rusya devam etmeyeceğini açıkladı. Ortada gerçekten bir kriz var ve bu krizin yönetilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Türkiye'nin bu konuda oynayabileceği rolü destekleyeceklerini açıkladılar. Gerçekten de problemli bir döneme gidiyoruz. Dünyada gıda sıkıntısının tahıl bazlı, buğday bazlı oluşmaması için Rusya'nın bu anlaşmaya geri dönmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada Rusya'nın masaya tekrar dönmesinden başka bir seçenek olmadığını açıkladı. Bu da acaba Türkiye ile Rusya ilişkilerinde bir değişiklik mi var sorusunun gündeme geldiği bir dönemde Türkiye'den verilmiş önemli bir mesajdı. Önemli başka bir olay da, ki bugün onu tartışacağız etraflıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Suudi Arabistan'a gitti, sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan bir Körfez turu gerçekleştirdi. 3 gün sürdü bu ziyaretler ve bu ziyaretlerde birkaç konu başlığının ön plana çıktığını gördük. Elbette ekonomi en önemli maddelerden bir tanesiydi ve ziyaretlerin sonrasında ikili anlaşmalar imzalandı. Bayraktar TB2 Türk drone olarak bilinen, Ukrayna'da, Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da aktif olarak görev yapan İHA, SİHA sistemleri Suudi Arabistan'a satılması konusunda bir uzlaşmaya varıldı ve bu Türkiye'nin Suudi Arabistan'la arasındaki ilişkileri stratejik bir noktaya taşımak açısından son derece önemliydi ki bunun da yankılarını uluslararası medyada gördük. Artık Bayraktar TB2 jeopolitik bir aktöre dönüştü. Sadece bir savunma sanayi ürünü olmaktan çıkmış gözüküyor. Tabii ki Katar ziyareti de çok önemliydi. Çünkü Katar-Türkiye arasındaki ilişkiler stratejik ilişkiler kategorisinde değerlendirilebilir. Körfez'deki diğer ülkelerin Katar'la Türkiye arasındaki stratejik ilişki modelini aynı şekilde uygulamaya koymak istediği Türkiye ile konuşulan konular arasındaydı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri 3. durağı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Bin Zayed ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapacağı ilan edildi. Yine birçok bölgesel meselede bu Körfez turunun önemli yansımaları olacak. Bugün Türkiye'ye Filistin Devlet Başkanı Abbas gelecek. Sonrasında da beklenti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelmesiydi. Ancak bir sağlık sorunu yaşamasından dolayı bu ziyaret ertelendi. Sonrasında Mısır'ın Türkiye'ye gelme, yani Sisi'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi ve Türk-Mısır ilişkilerinin de Türkiye-Mısır ilişkilerinde artık tamir edilmesi, rayına sokulması gibi bir süreç bekliyor bizi. Ardından da Putin Türkiye'ye gelecek. Şimdi bütün bunlar bize Türk dış politikasında yeni bir döneme girdiğimizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikayı yeniden konsolide ettiğini, açılımlarını genişlettiğini ki Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki haftalarda muhtemelen Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek, bir Kuzey Afrika turu yapacak. Bu da dış politikada bütünsel bir resmin yavaş yavaş ortaya çıktığını bize gösteriyor. Şimdi bütün bunları Can Acun'la konuşacağız. Can Acun bu bahsetmiş olduğum başlıkların birçoğunu yakından takip ediyor. Can merhaba.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Sen benim girişte söylediklerimi dinledin. Evet. Ben Körfez'le başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu önemliydi. Sadece ekonomik başlık yoktu aslında. Birçok konu da burada gündemdeydi. Özellikle jeopolitik meseleler, Türkiye-Körfez ilişkilerinin daha stratejik bir eksene doğru ilerlediğini görüyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu ziyareti, alınan sonuçlar, bölgeye yansıması, Türk dış politikasında Körfez eksenli bu motivasyonun kaynağında neler var?
Evet, ben de senin yaptığın analize katılıyorum aslında. Ciddi bir paradigma değişikliği var bölge aktörlerinin birbirine yaklaşımı bağlamında. Daha önce hatırlarsınız, Arap Baharı'nın oluşturduğu etkiyle ciddi bir rekabet ve çatışma ve kelepler savaşı söz konusuydu. Bu da tüm bölgeyi aslında bir şekilde kaybet kaybet sarmanın içerisine sürüklemişti. Evet. Bundan tüm ülkeler ciddi zarar görüyorlardı. Enerjilerini birbiriyle mücadelede tüketiyorlardı. İşte Doğu Akdeniz'de karşılıklı hamleler söz konusuydu. Libya'da taraflar neredeyse çatışıyordu. Mısır meselesi, Suriye meselesi, birçok alanda bunu görmek mümkündü. Ama şimdi yeni bir fotoğraf var karşımızda. Bunun birkaç sebebi olduğunu ben düşünüyorum. Birincisi ve en önemlisi esasında bölgede oluşan yeni güç boşluğu. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Biden dönemiyle birlikte bölgeden ciddi anlamda çekilmeye başladı ve bir güç vakumu oluştu ve burada da Körfez ülkelerinin üzerindeki güvenlik şemsiyesinin çatırdamaya başladığını gördük. Dolayısıyla işte özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler İran karşısında ve diğer büyük meydan okumalar karşısında kendilerini zayıf ve koruması hissettiler. Bu anlamda da bölgenin en önemli gücü olan Türkiye ile yakınlaşmak ihtiyacı hissettiler. Malum Türkiye bölgede güçlü siyasi iradesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarında çok güçlü, caydırıcı bir orduya sahip. Dolayısıyla bu da önemli bir destek unsuru olarak Körfez ülkelerinin karşısında duruyor. Tabii diğer bir mesele ise karşılıklı olarak yeni oluşan çıkarlar. Mevcut meydan okumalara tüm tarafların ortak çıkarlar söz konusu. Türkiye'nin ciddi bir ekonomik desteğe ve yeni angajmanlara, etkileşimlere ihtiyacı var. Ama Körfez ülkelerine Türkiye'nin oluşturduğu şu askeri güç, yüksek teknoloji, insan kaynakları gibi unsurlara ihtiyacı vardı. Bu da tarafları bir araya getiren önemli bir motivasyon oluşturdu. Bunun ötesinde tabii yeni jeopolitik dengeler bağlamında bölgenin ruhu içerisinde bir normalleşme süreci var. Bu sadece Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yaşanmadı aslında. Sen de ifade ettin Mısır'la da, evet. İsrail'le de benzer bir politika izlediğini gördük. Ya da diğer ülkelerde kendi aralarında sorunlarını artık masaya yatırıp diplomatik yollarla çözmeye çabaladılar. Daha önce de hatırlarsan Katar'la diğer Körfez ülkeler arasında çok büyük bir mücadele söz konusu olmuştu. Neredeyse Katar'da bir darbe girişimi içerisine girdiler. Türkiye burada yine sert güç unsurlarını kullanarak bunu engellemeyi o dönemde başarmıştı. Dolayısıyla bu anlamda bölgenin yeni bir jeopolitik zeminde yeniden inşa edildiğini görüyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili ziyareti çok önemli. Ciddi sonuçları bence oldu. Burada özellikle sadece ekonomiye odaklanırsa da ekonominin ötesinde sen de altını çizdin. Jeopolitik anlamda da yeni bir değişim var. Katar'la Türkiye arasında bir stratejik ilişki söz konusuydu. Şimdi bunu öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri ile tesis edilmesi, ardından da Suudi Arabistan'la benzer bir formalizasyon üzerine çaba sarf edildiğini gördük. Bu Türkiye açısından çok önemli. Çünkü Türkiye'nin temel birkaç tane malum eksiği var. Bunlardan bir tanesi sermaye eksikliği. Körfez ülkelerinin elinde ise çok büyük trilyonlarca dolarlık fonlar var. Bunlar genelde batılı ülkelere yatırım yapıyor. Daha verimsiz alanlarda düşük gelirli ülkelere yatırım yapmak durumdalar. Çünkü onların güvenlik şemsiyesine Körfez ülkelerine ihtiyacı olduğu için ekonomik açısından da böyle bir ilişki oluşuyordu. Şimdi boşluğu Türkiye doldurabilir. Mevcut askeri güvenlik öğeleriyle birlikte ekonomik açısından da Türkiye Körfez ülkeleri adına yatırım yapılabilir. Beraber çalışılabilir. Önemli bir aktör olacak. Bunun altını özellikle bence çizmek gerekiyor. Dolayısıyla bu Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolar üzerine yapılan anlaşma, keza yine Suudi Arabistan'la henüz hacmi açıklanmasa da yapılan anlaşmalar bunun göstergesi olacak diye düşünüyorum. Tabii Türkiye açısından da dediğim gibi finans kaynaklarına uygun koşullarla erişim, depremin finansman açısından özellikle sağlanacak fonlar çok önemli olacak. Bunun ötesinde tabii ortak stratejik alanlarda birlikte yatırım yapacak özel sektör unsurları. Stratejik çip üretiminden tutun da savunma sanayi gibi birçok alanda Türkiye'nin belki liderliğinde Körfez sermayesinin yatırımlarıyla önemli angajmanlar oluşturuyor. Bu da Türkiye'yi orta ve uzun vadeli geleceğe taşıyacak çok önemli bir unsur olacak. Yine savunma sanayinin özellikle bence altını çizmek gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın bölge yaptığı ziyarette yüzlerce iş adamı değişik etti. Bunların önemli bir kısmı da savunma sanayi hem devlet hem de özel sektörün ekosistemin içindeki aktörlerdi. Önemli anlaşmalar yapıldığını biliyoruz. Bir kısmı kamuoyuyla paylaşıldı. Paylaşılmayanları da söz konusu. Özellikle Baykar firmasının Suudi Arabistan'da Türk savunma sanayinin en hacimli tek kalemdeki işi almış olması çok önemli. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha önce TBK sistemine sattığını biliyoruz ve bunu çok yüksek artık hacimlerden bahsetmek mümkün. Yine diğer savunma sanayi şirketleriyle ilgili Körfez ülkeleri arasında da önemli anlaşmalar yapıldı. Ortak üretim düşünülüyor. Dolayısıyla bu önemli bir etkileşim ve yakınlaşma olacak. Türkiye'nin elini diğer aktörler nezdinde güçlendirecek bir etki yaratacak. İşte Libya sahasına bunun etkisi olacak. Mısır'la Türkiye'nin yakınlaşmasını destekleyecek. İsrail'e karşı Türkiye'nin elini güçlendirecek. Ve belki de yine güncel olarak anlamlı etkilerinden bir tanesi Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının geleceğine ilişkin olacak. Çünkü Türkiye Körfez ülkelerle sorun yaşarken burada Türkiye aleyhine bir pakt oluşturdu ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Türkiye'ye karşı bir eksen oluşturmuş. Türkiye şimdi bunu da tamamen dağıtmış, kırmış oldu. Dolayısıyla Avrupa'nın enerji az güvenliği bağlamında Doğu Akdeniz'deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması çok daha güçlenmiş oldu ihtimal açısından. Yine İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme, Netanyahu'nun olası Türkiye ziyaretini de benzer şekilde değerlendirdiğimizde İsrail gazının da yine Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmak söz konusu olabilecek. Bu da Türkiye'nin jeopolitik dengelerde özellikle enerji jeopolitiğinde elini çok daha güçlendirecek diye düşünüyorum.
Peki Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerindeki yeni dönem normalleşme eğilimi taşıyor. Körfez'den bakıldığında şu şekilde değerlendirmeler var. Yani Türkiye Batı ile ne kadar iyi ilişkilere sahip olursa, yakın çalışırsa Körfez'le ilişkilerini de o kadar derinleştirebilir. Körfez'den böyle bir değerlendirme geldiği noktasında ortaya çıkmış bir analiz var. Bu konuya, bu değerlendirmeye katılıyor musun sen?
Ya ben buna çok katılmıyorum. Bunun tam tersi noktasında analizler de var. Ben oraya daha yakınım. Mesela Batı'da çıkan bir tane değerlendirmede, önemli dergilerden bir tanesi, Erdoğan'la Muhammed Bin Selman'ın Amerika'nın boşluğunu birlikte herkes ederek Orta Doğu'da doldurduğunu ve bunun Amerika'ya karşı bir hamle anlamına geldiğini izah etmeye çalışıyorlardı. Yani burada şunu ifade etmek gerekiyor. Avrupa Birliği zaten Körfez ilişkilerinde siyasi ve asker açıdan bir cüce. Ciddi bir karşılığı yok. Amerika ise her geçen gün geriliyor. Dolayısıyla bölge ülkeleri biraz daha kendi çıkarlarını merkeze alan yeni bir paradigmayla bu ilişkileri yürütüyorlar. Yani bunu Batı üzerine okumak doğru olmayacak. Yeni dengeleri bence değerlendirmek açısından doğru olmayacaktır. Keza mesela Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemdeki dış politikasına da baktığımızda onların da Türkiye'dekine benzer bir denge arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz artık. Çin'e yaklaşan, Rusya ile ilişkiler kuran, onlarla askeri alanda daha işbirliği yapmaya çalışan, çok büyük hacimli enerji alanında işbirlikleri yapan ülkelere dönüştüler. Dolayısıyla onların da artık paradigması, dış politika perspektifleri değişiyor. Bu bağlamda Türkiye'nin Batı ile olan ilişkisinin üzerinden körfez okumak çok doğru olmayacaktır. Ama bir şeyin altını çizmek gerekir. Katılıyorum. Türkiye Batı ülkelerle de ilişkilerini artık normalleştirme sürecine götürüyor. Bir çatışmadan Türkiye bu anlamda Batı ile de yoruldu. Batılı aktörlerin de Türkiye artık yeni dönemde Erdoğan'ın yeniden seçildiği dönemde farklı bir anlayışla yaklaşmaları söz konusu olabilir. NATO'daki işte zirvede İsveç meselesi bağlamında Türkiye ile Batı ülke arasında bir yakınlaşma olduğunu da gördük. Bunun somut çıktıların olması gerekiyor. Türkiye Avrupa Birliği sürecini yeniden canlandırma çabasında özellikle Gümrük Birliği'nin revizyonu Türkiye açısından çok hayati derecede öneme sahip. Yine dış yatırım alabilmek adına Avrupalı devletlerle de angajman içerisinde. Ama temel bazı sorunlar da var.
Evet.
İşte Suriye meselesi, PKK'nın olası terör devleti kurma çabasını Amerika'nın verdiği destek petrol meselesi gibi. Bu konularda da Batı ülkelerle Türkiye arasında ciddi bir makas var. Bunun da henüz kapandığını söylemek mümkün değil açıkçası.
Peki Can, son olarak Ukrayna meselesi üzerinden yeniden bir çözümsüzlük ortaya çıkaran tahıl koridoru anlaşmasının süresinin dolması ve Rusya'nın anlaşmayı imzalamaya yanaşmaması. Rusya'nın bazı gerekçeleri var. Tabii bu noktada bir gıda krizinin oluşma ihtimali de var. Burada sıkıntıları ve aşılabilecek potansiyel süreçleri değerlendirebilir misin?
Yani burada Rusya'nın bence haklı gerekçeleri olduğunu görmek mümkün. Bunun altını çizmek gerekiyor. Nihayetinde Türkiye'nin büyük liderliğiyle Sayın Erdoğan'ın bu tahıl koridoru anlaşması yapıldı ve bir anlamda Rusya'da belli sözler verildi aslında. Rusya'nın kendine ait de emtiaların, işte gübrelerin vesaire uluslararası piyasalara ulaşması gerekiyordu. Bunun için bazı kolaylıklar sağlanacaktı. Yaptırımları belli anlamda esnetildikti ama bunlar yapılmadı. Ötelendi. Rusya'da şimdi belki de işte kendi perspektifinden baktığımızda haklı olarak anlaşmayı uzatmama kararı aldı ve yeniden Karadeniz'de Ukrayna limanlarına abluka uygulamaya başladı. Tabii bunun dünya açısından önemli sonuçları olacak. Maalesef tahıl fiyatları, emtialar ciddi anlamda yükselmeye başladı. Özellikle gıdaya erişimi zayıf olan Afrika ülkeleri ve diğer çeşitli fakir ülkeler açısından özellikle bir gıda krizinin yaşanması, gıda az güvenliği açısından ciddi bir soruna neden olacak. Bu konuda Türkiye yeniden inisiyatif almaya başladı. Sayın Erdoğan muhataplarıyla, Zelenski ile Putin'le sık sık görüşüyor. Bu sorunu çözmeye çalışıyor. Batılı ülkeler de Türkiye'ye destek verdiklerini ifade ediyorlar ama Türkiye'nin önünü açacak bazı taleplerini de yerine getirmesi gerekiyor Rusya bağlamında. En azından belli istisnalarla Rusya'nın da emtialarının dünya piyasalarının en azından fakir ülkelere erişimi, ulaşımı sağlanması gerekir. Bu fiyatları çok daha aşağıda çekecek bir etki yaratabilir. Yine küresel anlamda ciddi bir enflasyon sorunu var aslında. Batı ülkeler de şu anda enflasyonlarını düşürebilmek adına çok sıkı para politikaları uygulamaya başladılar. Resesyonla yüzleşiyorlar. Ama yeni bir gıda krizi, işte yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte küresel enflasyonu yeniden yükseltme içinde barındırıyor. Dolayısıyla bu meselenin ivedilikle aslında çözülmesi gerekiyor ve bu meseleyi çözebilecek tek ülkede şu anda yine Türkiye. Ama Batı ülkelerinde Türkiye'nin önünü açacak, onun taleplerini karşılayacak adımlar atması gerekir diye düşünüyorum.
Peki son olarak son sorum olsun bu. Burada son dönemde Türkiye'nin NATO Batı ile yaklaşması, İsveç'in üyeliğine evet demesi, Türkiye'nin Rusya üzerindeki pazarlık ve müzakere gücünü de zayıflattı. Bu sefer Türkiye'nin işi çok kolay olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'i ikna etme konusunda epey bir mesai harcamak zorunda kalacak şeklinde bir yaklaşım var. Buna katılıyor musun?
Yok, ben buna katılmıyorum. Yani Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri şu anda çok stratejik temelde ilerliyor. Rusya, Türkiye'ye çok ciddi anlamda ihtiyaç duyuyor. Hele ki batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımların devam ettiği, Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde. Dolayısıyla bu İsveç meselesi noktasını ve Türkiye'nin batı ile ilişkilerini normalleştirme çabasını Rusya kabullenmek durumunda, herhangi bir olumsuz yaklaşımda olmadı zaten. Hı hı. Tam tersi Türkiye'nin stratejik derinliğini daha da güçlendirecek, elini daha da güçlendirecek bir etki yaratma potansiyeli sahip. Zaten Türkiye'nin şu anda yeni paradigması Doğu ile Batı arasındaki o dengeyi sağlamak, İslam dünyası, Türk dünyasıyla ve Afrika'yla da angajmanlar geçen gün daha güçlendirmek. Bunu ne kadar sağlayabilirse o kadar tüm taraflar nezdinde eli daha da güçlenecektir diye düşünüyorum.
Evet, peki Can, bugünkü değerlendirmelerin için teşekkür ederiz. Sağ ol.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, bugün Türk dış politikasında son dönemde yaşanan gelişmeleri masaya yatırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri, tahıl koridoru anlaşmasının neden uzatılmadığını analiz ettik, tartıştık. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşabilmek ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.